5. bölüm Kozmik Coğrafya. Bir önceki bölümde göz attığımız tanrısal baş kaldırıların bazı ortak noktaları bulunuyordu. Her ikisi de Tanrı'nın hakimiyetini yenileme ve insanoğlu üzerindeki planına el koymayı hedefleyen doğaüstü baş kaldırılardı. Bu bölümde ise insanlarla birlikte başlayan diğer bir baş kaldırıya göz atacağız. Bu başkaldırı hala bir parçası olduğumuz bir ikilemi ortaya çıkardı ve o ikilem doğaüstü varlıkları da kapsamaktadır. Tanrı'nın yenileme stratejisi için gerçekleşen devasa mücadele daha da kötüye gitmeye başlamış olup bu durum yalnızca İsa'nın geri dönüşüyle kesin olarak çözümlenecektir. Babil Kulesi. Babil Kulesi'nin hikayesi, Yaratılış 11:1-9. Kutsal kitapta hem en çok bilinen hem de en az anlaşılan hikayedir. Çocuklar pazar okulunda bu hikayeyi Tanrı'nın yeryüzündeki insan dillerini karıştırdığı zaman olarak öğrenirler. Tanrı, tufandan sonra Adem ve Havva'ya çoğalmaları ve yeryüzüne yayılmaları konusunda verdiği emri tekrarladı. Egemenliğinin yayılma etkisinin insanoğlu aracılığıyla yeniden canlanması için çalışıyordu. Bir kez daha bu işe yaramadı. İnsanlar bu planı reddetti. Yüreklerindeki baş kaldırıyla daha iyi bir fikirleri vardı ya da öyle olduğunu düşünüyorlardı. Dağılmamak, yeryüzüne yayılmamak için bir kule dikmeye karar verdiler. Yaratılış 11:4. Bu mantık kulağa tuhaf geliyor. Elbette muhteşem bir kule onların ün salmasını sağlardı. Yaratılış 11:4. Fakat bu yeryüzüne dağılmalarına nasıl engel olacaktı ki? Bunun yanıtı kulede yatmaktadır. Kutsal kitap öğretmenleri ve arkeologlar Antil Babil ve etrafındaki şehirlerde Zigurat adıyla anılan kulelerin inşa edildiğini biliyorlar. Ziguratların amacı insanların ilahlarıyla buluşabileceği mekanlar sağlamaktı. Onlar tapınak alanlarının bir parçasıydı. Dünyayı Aden gibi yapmak, bilgiyi ve Tanrı'nın egemenliğini her yere yaymak yerine insanlar Tanrı'yı tek bir mekana indirmek istediler. Bu Tanrı'nın planı değildi ve bu durumdan hiç de hoşnut kalmamıştı. Bu yüzden meclisinin üyelerine tekrar gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Yaratılış 11:7 vurgu eklendi dedi. Tanrı dediğini yaptı. İnsanoğlu birbirinden ayrıldı ve dağıldı. Bu olay bir önceki bölüm olan Yaratılış 10'da listelenen ulusların nasıl meydana geldiğini açıklamaktadır. Bu çoğu Hristiyanın bildiği hikayedir. Şimdi bilmedikleri hikayeye bakalım. İlahlar ve ulusları. Yaratılış 11. Babil Kulesi'nde neler olduğunu açıklayan tek pasaj değildir. Yasanın tekrarı 32:8-9 onu şu şekilde açıklıyor. Yüceler yücesi uluslara paylarına düşeni verip insanları böldüğünde ulusların sınırlarını ilahi varlıkların sayısına göre belirledi. Çünkü Rabbin payı kendi halkıdır ve Yakup soyu onun payına düşen mirastır. Bazı kutsal kitap tercümelerinde o ilk cümlede ilahi varlıklar yerine İsrail oğulları ifadesi kullanılıyor. Ancak Babil Kulesi döneminde İsrail diye bir şey yoktu. Tanrı Avram'ı Babil'den sonra çağırdı. Yaratılış 12. Bu yüzden İsrail oğulları ifadesi doğru olamaz. İlahi varlıklar Kutsal kitabın en eski el yazmaları olan Kumran Ölü Deniz yazmalarında bulunan bir terminolojidir. Kutsal kitaptaki dipnot bu terimi doğru bir şekilde aktarır. İfade tarzı önemlidir. Tanrı ulusları böldüğünde uluslar ilahi varlıklar arasında bölündü. Tanrı ulusları tanrısal meclisindeki üyelere tahsis etti. Bu diğer ulusların neden diğer ilahlara tapındıkları konusundaki kutsal kitabın açıklamasıdır. Babil'e kadar Tanrı tüm insanoğluyla ilişki içinde olmak istiyordu. Ancak Babil'deki başkaldırı bunu değiştirdi. Tanrı, tanrısal meclisindeki üyelerin diğer ulusları yönetmesine izin vermeye karar verdi. Tanrı, insanoğlunu yargıladı. İnsanlar tufandan sonra bile Tanrı'nın Aden'de başlattığı krallık planını sürdürmediler. Bu yüzden Tanrı, yasanın tekrarı 32.9 bölümünde belirttiği gibi yeni bir ulusu, kendi payını İsrail'i yaratmaya karar verdi. Bunu Babil Kulesi hikayesinden sonraki ilk bölüm olan Yaratılış 12'de Avram'a çağrıda bulunmaya başlayarak gerçekleştirdi. Tanrı'nın ulusları diğer ilahlara tapınmaya teslim etmesi eski antlaşmanın tamamını şekillendirir. Peki nasıl? Eski antlaşmanın geri kalanı İsrail'in tanrısı ve halkı İsrailler ile diğer ulusların ilahları ve onlarla yaşayan insanlar arasındaki çatışma hakkındadır. Bu Tanrı'nın başlangıçtaki planı değildi. Evet, Babil'de uluslara karşı yaptığı bir yargılamaydı. Ancak Tanrı hiçbir zaman ulusların sonsuza kadar terk edilmesini planlamamıştı. Tanrı, Avram'la antlaşma yaptığında yeryüzündeki bütün halkların Avram ve evlatları aracılığıyla kutsanacağını açık bir şekilde ifade etti. Yaratılış 12.3. Tanrı ulusların belli bir noktada kendi ailesine tekrar katılmalarını planlıyordu. Paulus bunların hepsini biliyordu. Atina'daki pagan filozoflara verdiği vaazında şu sözleri söyledi. Tanrı bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. Elçilerin İşleri 17-26-27. Tanrı Musa aracılığıyla halkını gök cisimlerine, yasanın tekrarı 4-19-20, tapınmamaları konusunda uyardı. Bu söz başka bir yerde tanrısal meclisin üyeleri olan göksel varlıklar için kullanılmıştı. Elçilerin İşleri 17-26-27 bölümü. Tanrı'nın amacının bir şekilde ulusların kendisini araması olduğunu açıklığa kavuşturuyor. Ancak uluslara atanan ilahlar bu plana iki şekilde karşı durdular. Daha önce Mezmur 82.1 bölümünde Tanrı'nın meclisteki ilahları topladığını gördük. Mezmurların tamamı bunun nedenini bize anlatıyor. Ulusların ilahları, o ulusları Tanrı'nın gerçek istekleri ve adalet prensiplerine aykırı olacak şekilde adaletsizce yönettiler. Tanrı toplantıya başlar başlamaz ilahları suçladı. Ne zamana dek haksız karar verecek, kötüleri kayıracaksınız. Mezmurlar 82.2'de dedi. İki ayet daha onların adaletsizliklerini yüzlerine çarptıktan sonra Rab gerçek Tanrı'ya dönüş yolunu bulmaya çalışan karanlıkta yürüyen uluslara yardım eli uzatmakta ilahların nasıl başarısız olduklarını açıkladı. Bilmiyor, anlamıyorlar, karanlıkta dolaşıyorlar. Yeryüzünün temelleri sarsılıyor. Mezmurlar 82.5. Ne yazık ki İsrailliler gerçek Tanrı'yı aramak yerine kendilerine pay olarak verilmeyen yasanın tekrarı 29.26, ayrıca bakınız 32.17, ilahlara tapınmaya yöneldiler. Tanrı'nın tepkisi hızlı ve sertti. Mezmurlar 82.6-7, siz ilahlarsınız diyorum. Yüceler yücesinin oğullarısınız hepiniz. Yine de insanlar gibi öleceksiniz, sıradan bir önder gibi düşeceksiniz. İlahlar ölümsüzlüklerini yitirecek. Mezmurlar 82.7 ve insanlar gibi ölecekti. Diğer pasajlardan yargının yeryüzünün son zamanlarıyla bağlantılı bir durum olduğunu biliyoruz. Yeşaya 34.1-4. Mezmurlar 82'nin son kısmında yazar Tanrı'nın en sonunda ulusları kendi mirasına alacağı günü umut ediyor. Daha sonra göreceğimiz üzere yeni antlaşmada yazarın bu isteği gerçekleşecektir. Yasanın tekrarı 32'nin dünya hakkındaki görüşü. Yasanın tekrarı 32. bölümünün dünya hakkındaki görüşü nedeniyle kutsal kitapta coğrafya evrenseldir. Toprak ya kutsaldır, yani Yahve'ye tahsis edilmiştir, ya da başka bir ilahın mülkiyetindedir. Bu dünya görüşü kutsal kitabın birçok yerinde yansıtılmıştır. Örneğin eski antlaşmadaki Daniel kitabı yabancı ulusların Pers kralları tarafından yönetildiğinden bahsediyor. Daniel 10, 13, 20, 21. Diğer bir örnek, Davut Kral Saul'den kaçtığında İsrail'den çıkarılıp Filistin topraklarına gitmeye mecbur bırakıldı. 1. Samuel 26:19'da Davut ağlayarak "Git başka ilahlara kulluk et" diyerek "Rabbin mirasından bana düşen paydan bugün beni uzaklaştırdılar" dedi. Davut tanrısını değiştirmiyordu. Aynı zamanda Tanrı'nın her yerde olduğunu inkar da etmiyordu. Fakat İsrail kutsal topraktı. Gerçek Tanrı'ya ait olan yerdi. Davut başka bir ilahın mülkiyetinde mahsur kalmıştı. Bu konuya değinen en sevdiğim eski antlaşma hikayesi 2. Krallar 5. bölümde yer alıyor. Naaman Aram ordusunun komutanıydı. Aynı zamanda cüzzamlıydı. Elişa'nın kendisini Şeria ırmağında 7 kez yıkaması konusundaki talimatlarını uyguladıktan sonra mucizevi bir şekilde cüzzam hastalığı iyileşti. Naaman Elişa'ya "Şimdi anladım ki İsrail dışında dünyanın hiçbir yerinde Tanrı yoktur. 5:15 dedi. Elişa peygamber ödemeyi almak istemedi. Bu yüzden Naaman alçak gönüllülükle buradan 2 katır yükü toprak alıp evine götürüp götüremeyeceğini sordu. Toprak mı? Neden toprak istiyordu? Çünkü o topraklar İsrail'in tanrısına aitti. Kutsaldı. Bu tarz bir düşünceyi yeni antlaşmada görüyor olmamız bir tesadüf değildir. Paulus düşmanca davranan tanrısal varlıklar için bir dizi terim kullanıyor. Efesliler 1:20-21, 3:10, 6:12, Koleseliler 1:16, 2:15, yönetimler, hükümranlıklar, güç ve egemenlikler. Peki bunların ortak noktası neydi? Bunların hepsi coğrafi hükümranlıkları tarif etmek için kullanılan iyi bilinen terimlerdi. Elçi Paulus işittiği bazı durumlara atıfta bulunmak için Korint Kilisesi'ne 2 mektup yazdı. İlk mektubunda kilise liderlerine tövbe etmeden cinsel günahlarla yaşayan bir adamı aralarından atmalarını söyledi. 1. Korintliler 5:1-13. Gariptir ki onlara "bu adamı şeytana teslim edin" diye yazmıştı. Bu dil nasıl mantıklı olabilirdi ki? Paulus'un bildirisi yalnızca eski antlaşmanın kozmik, coğrafi dünya görüşünün arka planına bakıldığında bir anlam ifade ediyor. Eski antlaşma teolojisinde Yahve'nin payı İsrail'di ve İsraillere verdiği toprak Kenan ülkesiydi. Varlığı toprağı kutsamıştı, kutsallaştırmıştı. Başlangıçta Yahve'nin varlığı tapınakta bulunuyordu. İsrailliler dinlenip kamp kurduğunda antlaşma sandığı İsraillerin kamp alanını kutsal toprak olarak işaretleyecek şekilde orta kısmına yerleştirilmişti. Daha sonra İsrail'in Kenan ülkesine yerleşmesinin ardından Yahve'nin varlığı tapınaktaydı. Vaat edilmiş toprakları kutsal toprak olarak tasdik ediyor, Yahve'nin ve halkının evde olduğunu bildiriyordu. Şimdi ise Yahve'nin varlığı imanlıların içindedir. Biz Tanrı'nın tapınağıyız. 1. Korintliler 6:19, 2. Korintliler 6:16, Romalılar 8:9. Bunun da anlamı Mesih'in bedeni olan imanlılar Tanrı'nın yeni halkıdır. Yeni bir İsrail'dir. Paulus Galatyalılar 3 bölümünde bunu açık bir şekilde netliğe kavuşturuyor. İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Eğer Mesih'e aitseniz İbrahim'in soyundansınız. Vaade göre de mirasçısınız. Galatyalılar 3:7, 26, 29. İmanlılar ve imanlıların toplandığı yerler kutsal toprak olduğu için günah ortadan kaldırılmalıydı. İsraillerin kampının ve diğer ilahların mülkiyeti altındaki civar ulusların etrafındaki toprağın kutsal olmayan toprak olarak düşünülmesi gibi yeni antlaşma zamanlarında ve günümüzde dünya kutsallıktan uzak bir topraktı. Bundan dolayı Paulus tövbe etmeyen bir imanlının atılarak dünyaya, şeytanın mülkiyetine geri gönderilmesini buyurmuştu. Kiliseden atılmak kutsal olmayan bir toprağa geri konulmak demekti. Orası günahın ait olduğu yerdi. Bu neden önemlidir? Tanrı'nın Babil'deki ulusları yargılamasının sonucu olan bu kozmik coğrafya, İsrail'in mücadelesinin arka perdesidir. Ayrıca müjde için zemin hazırlamaktadır. İsa'nın çarmıhtaki müjdesi, Tanrı'nın halkının artık sadece Yahudiler değil, İsa'ya iman eden herkes olduğudur. Galatyalılar 3. Elçiler dünyaya yayıldıkça şeytanın mülkiyeti Tanrı'nın hükümranlık alanına dönüştü. Tanrı'nın krallığı uluslar üzerinde tekrar kontrol sağlayarak ilerliyor. Almamız gereken ders bu dünyanın evimiz olmadığıdır. Karanlık dünyaya yayıldı. İmanlı olmayanlar esas olarak ruhsal güçlerin tutsaklarıdır. Özgürlüğe kavuşturulmaları için müjdeye ihtiyaçları vardır. Ve unutmayın ki bizim silahımız müjdedir. Egemenlik ve güçlere doğrudan karşı durma yetkisine sahip değiliz. Elçilerin bize o anlamda aktardığı hiçbir ruhsal armağan yoktur. Ancak müjdenin inançlı bir şekilde dağıtımı olayların akışını tersine çevirecektir. Son buyruk bir ruhsal savaş planıdır. Bu konuyu ileriki bölümlerde daha ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. Diğer bir ders, gerçek imanlılardan oluşan her topluluğu kutsal toprak olarak değerlendirmemiz gerekir. Tanrı, dış görünüş, binalar ve topluluğun boyutuyla ilgilenmez. Önemli olan nerede iki ya da üç kişi toplanırsa İsa'nın aralarında olduğudur. Matta 18:20. Mekan kutsaldır. Ne kadar küçük veya bilinmedik olursa olsun her topluluk ruhsal savaşın ön cephelerinde yer alır. Her kilise aynı göreve sahiptir. Karanlığın güçleri galip gelmeyecektir. İsa'nın hizmeti konusuna geldiğimizde kozmik coğrafya fikrini tekrar ele alacağız. Şu an için silahlar çekildi ve söylenecek sözler söylendi. Dünya ulusları yargılandı ve Tanrı onları mirasından mahrum bıraktı. Artık onun sil baştan başlayıp kendi payını ve halkını oluşturma vakti geldi.